Sahur bereketi. Özata Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sahur Bereketi başlıyor.
İlahi, hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız, sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz, sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin, sevdin de hıl'at-ı risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun âline, ahbabına, ailesine, ashabına ve etbaınadır ya Rab. Erkam'da sahur bereketindeyiz. Kalbimizin frekansı Erkam Radyo'dayız. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan. Başlıyoruz efendim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثم لتكونوا شيوخا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو ويميت هو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى إنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla inkar edenler göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve varacakları yere yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler. O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbiniz şöyle dedi. Bana dua edin. Duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum buyken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah, yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah, alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek samimi olarak ona ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. De ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. O, sizi önce topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra alakadan yaratan, sonra sizi ana rahminden çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar. O, yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde ona sadece ol der, o da oluverir. Azim olan Allah doğru söyledi.
Dedi ki, gerçekte yolun nihayeti ayrılığın hasıl oluşundan ibarettir. Kemal yoluna düşenlerin akıbeti, kimseyle bir ve beraber olmayacakları bir ayrılığa düşmektir. Çünkü olgunluk ya da kendisi olmak, biriciklik sırrına ermek, dolayısıyla yalnız kalmak demektir. Kendisi olmayı başaranlar, yalnız kalmayı da sindirebilenlerdir. Dil konuşunca kalp hem susar hem susarmış. Dil konuşmaya başladığında kalp sükût haline bürünür. Kalbin sükûtu bir nevi canlılığı demek olan akış, hissediş ve duyuşların inkıta uğraması anlamına gelir. Böyle olunca da kalp sadece susmaz, aynı zamanda sanki susuz kalmış gibi muhtaç hale düşer. O yüzden sükût kalbin ihtiyacını gideren en güzel tavırdır. Çalışmayı terk etme ama gözün bahşişte olsun. Bahşiş, çalışma karşılığı olmaksızın verilen, verenin âli cenaplığı ve cömertliğini gösteren bir ihsandır. İnsana düşen çalışmak ve çalıştığının karşılığını beklemektir. Ancak Allah Azze ve Celle gibi bir ihsan sahibine çalışan, sadece çalıştığının karşılığını ummamalı, her an gelebilecek bahşişin de beklentisini muhafaza etmelidir. Kulun Rabbine karşı güzel zannı bunu gerektirir. Allah'tan gelen azı çok bilmek, hakiki istinanın zuhurundan korkmak gerek. Kul Rabbine karşı sürekli bir muhtaçlık halinde bulunmalıdır. Dünyevi makamı, statüsü ya da konumu ne olursa olsun, hiç kimse bu muhtaçlık halinden azade değildir. Hakiki zengin Allah, muhtaç olansa kullardır. İstina, yani Allah dahil kimseye muhtaçlık hissetmeme hali istenmeyen bir şeydir. Çünkü bu hakiki istinanın zuhurunu doğurabilir. Ve gerçek müstani olan Allah kulundan yüz çevirebilir. Dedi ki, her mana bir surettir. Kişinin idraki ya da gönlüyle eriştiği her mana, bir sonraki mana için perdedir. Çünkü gönlü doldurur. Hakikat yolculuğu bitmeyen ve hız kesmeyen bir mahiyete sahiptir. O yüzden bir yerde sürekli kalmamak, her yeni manayla bir sonrakinin talebinde bulunmak gerekir. Silsileniz nereye ulaşıyor diye sordular, silsileyle bir yere ulaşılmaz dedi. Silsile, bir gönül mektebi olan tarikatın başındaki insanın irşat salahiyetini nereden aldığını ve hangi yolla en güzel insan peygamberimize vardığını gösteren bir esma zinciridir. Bu kavram tasavvufi yolda çok önemli olmasına rağmen bazı hak dostları bu tür bir alakanın kötüye kullanılmasını engellemek, esas sorumluluğun ya da faziletin kişinin kendisinde olduğunu beyan etmek için böyle bir tavır benimsemişlerdir. Hiç hizmetçiniz olmadı dediler. Ben kendim hizmetçiyim dedi. Bizim kim olduğumuzu ifade eden en güzel kelime, kelime-i şehadette geçen abd kelimesidir. Kul, köle ve hizmetçi anlamına gelen bu kelime Allah'a karşı duruşumuzu ifade eder. İnsanlar arasındaki maddi farklar kimilerinin efendi, kimilerinin de hizmetçi olmasına sebep olmuşsa da aslında herkes Allah'ın kuludur ve esas şeref de budur. Miras mı, mükteseb mi diye sordular, cezbedir dedi. İnsanın tıpkı rengi ya da kokusu gibi bir de halini ifade eden bir duruşu vardır. Bu duruş, onun içinde yetiştiği muhit, eğitimi, dostları ve yaşadıkları tarafından şekillendirilir. Kişinin halinde nesebi ve yetiştiği muhit tesirliyse buna miras, kendi cehd ve gayretiyle tesirliyse mükteseb denebilir. Cezbe ise hakkın verdiği bir haldir ki bunun tevarüs etmek ya da kazanmakla alakası yoktur. Dedi ki, ekilmiş yere tohum saçılmaz, yazılmış kağıda yazı yazılmaz. Gönül, ekilmemiş bir tarlaya ya da beyaz bir kağıda benzer. Burasının ekilip biçilmesi ya da üzerine yazı yazılması, gönül denen mahrem bölgeyi başka gönüllere açmak demektir. Kişinin birisini sevmesi, gönlünde ona yer vermesi, ekip biçmek ya da yazıp çizmek gibi bir tesir meydana getirir. Böyle bir tesir altına girmiş gönlün saf ve temiz bir gönül gibi olmayacağı ve burada yeni bir başlangıç yapılamayacağı açıktır. Susana kimse itiraz etmez. Susmanın da kendine ait bir lisanı vardır. Susan da kendi lisanı haliyle bir şeyler söylemektedir. Fakat bu dil öyle nahif, munis ve nazik bir dildir ki kimsenin itirazını celbetmez. İnsanların itirazlarından bunalan bir insan, bu lisanla konuşursa zamanla rahatlayacağını görecektir. Âb-ı hayatın bedeli yüz suyuysa akıllı olan bu alışverişe girmez. Çünkü izzet zilletten yeğdir. İnsanın en büyük sermayesi şeref ve haysiyetidir. Birilerinden bir şey istemeye mecbur kalmak ya da isteyecek derecede düşkünlük göstermek, şeref ve haysiyetine düşkün olanların asla düşmek istemeyecekleri bir durumdur. Birilerine yüz suyu dökmek, şeref ve haysiyete halel gelecek şekilde isteme konumuna gelmek demektir ki, akıllı olanlar ebedi yaşamı pahasına böyle bir alışverişe girmezler. Edepsiz kasabın kötü sözlerini çekmektense et özleyerek ölmek daha iyidir. Şeref ve haysiyetine düşkün insanlar ne merde ne de namerde muhtaç olmak istemezler. Muhtaçlık durumunu istismar ederek kendisine geleni incitenler namertlerdir. Namertle muhatap olmaktansa ondan gelecek faydayı feda etmek daha akıllıcadır.
Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.
Erkam'da Sahur Bereketi devam ediyor efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli abimiz, muhterem hocamız Ömer Çelik Beyefendi ile birlikte Kur'an kıssalarını konuşuyoruz Sahur Bereketi'nde. Ömer abi, sizi bulduk. Başka misafire gerek kalmadı.
Estağfurullah. Nasip diyelim.
Ya her hafta her gün birisi çıkıyordur o. Dedim Ömer abimizin dedim. Özellikle kıssaları yorumlayışı ve Kur'an'la olan o irtibatı. Biz şimdi yine her akşam birisini konuşuyoruz. Bak Adem Aleyhisselam'ı konuştuk, Havva Aleyhisselam'ı konuştuk. Kabil'den bahsettik. En sonunda İdris Aleyhisselam'dan bahsetmiştik Ömer abi. Kur'an-ı Kerim ona vezgür fil kitabı
İdris
innehu kâne sıddîkan nebiyye, sıddık oluşun, nebi oluşunu izah etmiştiniz. Bir de dediniz ki ve
rafa'nâhu mekânen aliyye.
Mekânen aliyye. Onu biz yüce bir mekana ref ettik. Şimdi ref ne demek? Mekan ne demek? Ali mekan ne demek Ömer abi? Evet. Buyurun.
Şimdi tabii bu şekilde bir kullanım Kur'an-ı Kerim'de bir İsa Aleyhisselam hakkında geçiyor. Bir de İdris Aleyhisselam hakkında geçiyor. Yani yalnız İsa Aleyhisselam'la İdris Aleyhisselam arasında da yine efendim bir farklı kullanım var. İdris Aleyhisselam'a mekanen aliye buyuruyor. Yüksek bir mekana. Onu ref ettik. Raf kelimesi yani yükseltmek demek.
Evet. Yani terfi.
Terfi, yukarı çıkarmak demek, yükseltmek demek. Şimdi burada efendim fiziki bir yükseltme mi kastediliyor? Yoksa efendim manevi bir yükseltme mi kastediliyor? Bunlar tabii efendim tartışmalı. Öyle söyleyelim. İsa Aleyhisselam'la ilgili olan kısımda ise ve rafi'uke ileyye. Mesela onun için onu bir mekana yükselttik ifadesi kullanılmıyor.
Sadece yükselttik diyor değil mi Ömer abi?
Bana yükselttin diyor Cenab-ı Hak.
Allah Allah.
İnni mutevfike ve rafi'uke ileyye.
Kendime yükselttim.
Ve rafa'ahullah. Allah onu efendim kendisine yükseltti. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın durumunda biraz daha...
Orada bir mekan yok yani.
Yok, mekan kelimesi kullanılmıyor.
Allah zaten mekandan münezzehtir.
Münezzehtir. Bir de ona daha böyle bana yükselttim diyor efendim, Allah'a yükselttim tarzında bir ifade kullanılıyor. Dolayısıyla bu İdris Aleyhisselam'ın yükseltildiği yerle belki ref etme açısından bir ortak da olsa...
Yani bununla ilgili konuşabiliriz. Öbürüyle ilgili zor da.
O biraz bayağı zor yani. Bayağı o biraz zor. Yani bu da zor ama diğeri çok daha zor. Evet, yani o evet. İsa Aleyhisselam'ın kısmı. Dolayısıyla burada şimdi belki İbn-i Arabi Hazretleri'nin bir yani açıklamasını şey yaparak... onu söz konusu ederek belki bir açılım sağlayabiliriz bu şeyle alakalı. Normal bizim müfessirlerimiz bununla efendim İdris Aleyhisselam'ın Miraç gecesinde Efendimiz Aleyhisselam'ın 4. katta İdris Aleyhisselam'la karşılaşıyor. Orada konuşuyorlar, şey yapıyorlar falan. Dolayısıyla buradaki yükseltmenin işte o 4. kat semaya yükseltme tarzında bir yorum yapmaya çalışıyorlar. Yani öyle. Fakat o açıdan baktığımız zaman diğer peygamberler de var. Yani Miraç gecesinde Efendimiz Aleyhisselam...
Her katta bir peygamberle görüşüyor
tabii,
Efendimiz.
İbrahim Aleyhisselam'la görüşüyor, Musa Aleyhisselam'la görüşüyor. Efendim işte İsa Aleyhisselam'la görüşüyor, İdris Aleyhisselam'la görüşüyor falan böyle. Şimdi dolayısıyla şimdi eğer onu o şekilde yorumlarsak... O zaman İbrahim Aleyhisselam'ın yükseltilmesinin daha yüksek. 6. kata çıkmış. O daha yüksek bir mekanda falan böyle. Dolayısıyla...
Gerçi orada şey var değil mi Ömer abi? Ona da göklerin melekutunu gösterdik diye bir ayet var.
Ona gösterdik var ama.
Gösterdik var.
O evet. Yaşarken gösterdi.
Evet, yaşarken gösterdi.
Evet, gösterdi. Ama İbrahim Aleyhisselam'la ilgili bir böyle bir...
yükselttik.
Kelime değil.
Evet.
Şimdi İdris Aleyhisselam tabii... İdris Aleyhisselam ortak bir tarafı var. Bunlar çok ruhani, manevi şahsiyetler. Yani o peygamberlerin... Biraz efendim hayatlarına baktığımız zaman böyle diyeyim ki efendim işte işin ruhaniyetine, işin diyeyim ki böyle manevi cihetine, yani maddiyi olabildiği kadar minimize edip neredeyse sıfırlayıp tamamen meseleyi ruhani cihette efendim ele alıp o şekilde bir hayat sürme açısından peygamberi biraz farklılık gösteriyor.
Evet.
Mesela bir Musa Aleyhisselam diyeyim ki efendim yani bir şeriat getirmiş, devrat getirmiş. Ondan sonra hayatına baktığımız zaman yani hayatın, içerisinde hep mücadele ama büyük kavgalar yani. Büyük yani böyle. Sıradan hadise uğraşmıyor. Yani Firavun'da uğraşıyor, diyelim ki kavmine uğraşıyor, denizi yarılıyor, oradan geçiyor falan böyle savaşlar. Ondan sonra falan Tiş çölünde kalmalar falan böyle ağır ağır şeyler. Evet. Ağır ağır efendim imtihanlar ve mücadele. Yani sabahleyin kalkıyor belki 24 saat işte uykusu geldiği zaman belki böyle ayaküstü uyuyor. Kalan bütün vaktinde bir koşturma var.
Evet.
Ama İsa Aleyhisselam baktığım zaman orada yani işte diyelim ki neredeyse işte yemeyen, neredeyse içmeyen, neredeyse diyelim ki efendim bir istirahat mekanı olup da oturup yatmayan. Bunun bir böyle tamamen ruhani peygamber.
Hmm.
Diyelim ki efendim böyle evlenmeyen.
Evet.
Tabii evet. Diğer peygamber evleniyor. Şimdi İdris Aleyhisselam böyle bir durum söz konusu. Yani tamamen
ruhaniyet galip mi Merhaba?
Ruhaniyet galip.
Evet.
Yani hayatında ruhaniyet galip. Yani madde neredeyse efendim yok gibi. Mesela peygamberimize baktığımız zaman Peygamberimiz Aleyhisselam maddeyle manayı tabii Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'ın diyelim ki efendim öğretmesiyle, Cenab-ı Hakk'ın vahyetmesiyle, Cenab-ı Hakk'ın yol göstermesiyle maddeyle manayı dünya ahireti bir ki en ideal manada mezceden
evet.
Bu noktada benim ki insanlık alemine en ideal yolu gösteren
altın dengeyi ki, bulan insan.
Altın
evet.
Oran.
Evet, yani, altın oranı var.
Evet, altın.
Tabiatta var ya.
Var. Altın oranı bulan insan. Zaten Efendimiz Aleyhisselam'ın ve inneke le ala kulukun azimdeki efendim mana bu. Şimdi diyor ki insanlar diyor yani bu işte cömertlikte pintilik, diyelim ki cesarette korkaklık, diyelim ki işte efendim şey nefsi arzuları tatmin dediğim ki efendim ruhani bunların arasında dengeyi de tutturmalı insanlar diyor. Bir türlü tam ortada olamazlar diyor.
Evet.
Ya efendim kantarın topunu o tarafa ya bu tarafa diyor terazin kefesini kaydırırız diyor.
Hüdayi'nin şeyi var ya merhaba açan rahı tevhidi bulan sırrı tefridi.
Evet.
Yani tevhid yolu umumi yol bir de orada kendine ait yaşama pratiğinde bulmuş Allah razı olsun.
Tabii efendim.
Sırrı tefrit yani.
Tabii Efendimiz böyle. Buradaki altın oranı yakalayan Efendimiz Aleyhisselam. Evet. Onun için Efendimiz Cenab-ı Hak ve indike le ala kulukun azim diyor. Yani bütün ahlaki erdemlerde tam altın oran. Evet. Ona ne kadar yaklaştık biz ahlakına o kadar yaklaştık. Ama bir İsa Aleyhisselam'a baktığımız zaman bu altın oranı göremiyoruz. İsa Aleyhisselam'a baktığımız zaman göremiyoruz. Orada yani maddeden mana tarafına bayağı bir efendim kantarın topu iyice kaçtığını evet. Görebiliyor. Onlar evet. O tabii o şekilde halleri öyle. Şimdi İbn Arabi'nin efendim şey yorumu şu. Diyor ki İdris Aleyhisselam diyor o Fussulikem'de bayağı bu İdris faslında efendim buna giriyor tabii bu ayet-i kerime merkezinde. Diyor ki İdris Aleyhisselam diyor 15 sene diyor hiçbir şey yiyip içmedi.
Allah
bu,
Allah.
Bu bize aşırı gelebilir.
Evet.
Yani çok açtı nasıl olacak falan tarzına gelebilir. 15 sene diyor hiçbir şey ama diyor. Tamamen ruhani bir hayat. Ve diyor böyle yapınca diyor neticede efendim bir ruhu mücerret kesildi diyor. Yani maddeden tamamen efendim şey yapınca bedeni var ama. Beden var ama şimdi efendim yemesen içmesen diye tamamen riyazat yapacak olsan. Dolayısıyla diyor efendim yürürken diyor efendim ayakları yere diyor hiç değilmiş gibi yürürdü diyor. Adeta diyelim ki bir rüzgarın önündeki
yaprak yani.
Uçuyor gibi.
Evet.
Sonra diyor tam diyor ruhumuz kesilince diyor artık yerini yaşaması diyor imkansız gelince diyor Cenab-ı Hak onu bir ruh olarak diyor yüksek bir mekana diyor efendim onu refetti diyor.
Hmm.
Tabii olarak çünkü ruhun beden olmadan madde olan ruhun bu yeryüzünde şey yapması mümkün değil.
Evet.
Tarzında. Dolayısıyla burada efendim böyle bir yani belki bu berzah alem olabilir veya başka bir alem olabilir. Yani mutlaka evrende bir yerdedir yani bu.
Mesela şehitler için de bir mekan genellikle cennet hani yurzekun o Rablerinin yanında rızıklanıyorlar deniyor ama hani bizim bildiğimiz hayatın dışında başka bir hayat yaşadıkları da söyleniyor.
İşte böyle zaten.
Böyle farklı yorumlar var değil mi Merhaba abi?
Tabii. Yani şimdi o yani şehitlerin tabii hayatını örnek alacak olursak bir şey peygamberlerin bunların için diyelim ki efendim işte İsa Aleyhisselam'ın, İdris Aleyhisselam'ın veya Peygamberimizin berzah alemindeki hayatla ilgili bir fikir yürütebiliriz. Çünkü onunla ilgili ayetler biraz daha kapalı onunla ilgili ama şehitle ilgili ayet-i kerimeler açık.
Hmm.
Şehitle ilgili efendim ayet-i kerimeler o kadar efendim net ki işte efendim gerek Bakara suresindeki işte belahiyavan onları ölürler demeyin. Onlar dirillerdir ama siz efendim onların nasıl bir hayatta diri olduklarını la teşorun. Şimdi bunu hissedemezsiniz.
Evet.
Yani
anlayamazsınız.
Hissedemezsiniz bu. Şimdi Ali İmran Suresi'nde el-kerimelerde de efendim bel ahya'un inde rabbihim yurzakun. Onlar Rableri katında dirilirler ve rızıklandırılıyorlar.
Evet.
Orada diyelim ki efendim işte efendim cennet hayatı yaşıyorlar gibi efendim böyle. Dolayısıyla yani şehitler efendim orada ya bu bir hayal falan tarzında bir şey demek mümkün değil. Cenab-ı Hak çünkü gerçek hayat olarak. Hatta evet. Belki bizim yaşadığımız bu hayattan çok daha ideal bir hayat olarak şehitlerin o alemde yaşadığı efendim o cennet hayatı ayetler tarafından bize şey yapılıyor yani bize efendim bildiriliyor. Hatta işte bu Uhud şehitle ilgili Ütü abicim atılacağız. İşte bu Ali İmran Suresi'ne geldiği kerimeler Uhud şehitle alakalı nazil oluyor. İşte 169-173. Ayet-i kerimeler. Orada tabi canı çıkan diyelim ki Hamza Hazreti Hamza Efendimiz diyelim. Hazreti Mustafa Efendimiz diyelim. Ruhunu, bedenini efendim terk eden otomatik ben efendim cennette. Hemen yani hiç bekleme falan yok böyle efendim. Yok efendim işte mahşerdir şudur budur falan efendim ya hesap kitabında bir şey yok. Çıkar çıkmaz anında cenneti makamda. Şimdi hepsi oraya gidiyorlar. Hepsi. Kaç dedim ki 70 tane şehit diyelim ki. Orada bir araya geliyorlar. Ondan sonra başlıyorlar tabii kendi aralarında konuşmaya. Cenab-ı Hak da onları ikram ediyor. Diyorlar ki ya Rab biz öyle bir yere geldik ki. Yani çok ilginç bir şey gerçekten yani. Yani bu tabii imanla alakalı bir şey. Bu imanın çok kuvvetlenmesi lazım. Evet, evet. Yani Hazreti Ömer'in o sözünü efendim Resulullah bize önce imanı sonra Kur'an öğretiliyor. Yani Kur'an-ı Kerim verdiği bilgiler çok ilginç bilgiler yani.
Evet, evet.
Ya düşündüğümüz çok fevkinde çok enteresan bilgiler veriyor Kur'an-ı Kerim.
Evet, evet.
Ona. Şimdi efendim diyorlar ki ya Rab biz cennete geldik. Yani biraz önce efendim işte 5 dakika önce 10 dakika önce Uhud Dağı'nda efendim şey yapıyor savaşıyorduk. O müşrik değerli falan böyle bir yere geldi ki burası enteresan bir yer. Yani işte efendim bağları, bahçeleri, yemeleri, içmeleri, hurileri her şeyi böyle öyle. Acayip seviniyorlar ama Cenab-ı Hak onlara bir hatıra veriyor, şey veriyor. Geri kalan kardeşlerinin hallerini düşünme fırsatı veriyor Cenab-ı Hak onlara. Biz buraya geldik ama onlar orada. İşte savaşıyorlar ve yaralandılar falan böyle. Diyorlar ki ya Rabbi diyorlar bize şey yap. Bize efendim bir ya birimize bir fırsat ver. Sen her şeye kadirsin. Buradan bizi çıkar gidelim şeye Uhud'a gidelim. Kardeşlerimin yanına dönelim. Onlara şunu söyleyelim. Çünkü savaş ağır geliyor insanlara. Ölmek zor geliyor insanlara. Hatta ayet-i kerimede işte önce istiyordun sonra efendim ölümü görünce efendim şey yaptınız falan diye söylüyor. Gidelim ona diyelim ya korkmayın. Yani Allah yolunda savaşmaktan, Allah yolunda ölmekten, öldürülmekten korkmayın.
Evet.
Bak
evet.
Korkmayın bak. Niye? Çünkü biz bir öyle bir yere gittik ki gerçekten muhteşem bir cennet.
Evet bunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor bize.
Tabii
Ali İmran'da.
tabii
evet.
Haber veriyor. Şimdi Cenab-ı Hak ne diyor? Cenab-ı Hak diyor ki ya ben diyor, benim bir kanunum var. O kanun şu. Yani vefat eden bir insanı artık ruhu bedeninden çıkan bir insanın ruhunu tekrar geri döndürmeme tarzında benim bir efendim şey yaptım koyduğum bir kanun var. Yani müsaadenizle bu kanunu değiştirmeyeyim sizin için. Evet. Ama isterseniz sizin adınıza ben sizin bu dileklerinizi ben onlara efendim ulaştırabilirim.
Allah Allah. Evet. Bu da Kur'an-ı Kerim'de oluyor.
Bu da Kur'an-ı Kerim'de oluyor.
Evet.
Orada istebşirun kelimesi başlayarak diyor ki efendim onlar da sizi müjdeliyorlar.
Evet evet. Şeyde var ya merhaba o Yasin suresi. Bima gafara diyor Rabbi ve cealeni minel mukramin.
O da tabii. O Habib-i Necer ilgili de efendim yani, o müjdeliyor. Onun adına Cenab-ı Hak müjdeliyor.
İşte evet. Onu da bize bildiriyor yine evet. Ayet-i kerimeyle yani.
Şimdi tabii burada bir benim kayınpederim kulağı çınlasın. Ona efendim bir şey yapalım.
Şimdi, Allah şifa versin
amin,
hocamıza.
Amin.
Hüdayi Camisi'nin uzun yıllar evet. İmamlığını yürüttü Ramazan hocamız. Kendisine buradan hürmetlerimize arz
evet,
ediyoruz efendim.
Şimdi o tabii. Şimdi olayla ilgili bir bağıntısı vardı onun. Yani Habib Necar'ın bilgisi kim veriyor bize? Çünkü adam ölmüş çünkü şehit olmuş.
Evet.
O bilgiyi bize ancak Allah verebilir.
Evet.
O şehidi ölmüş. Adam beden ruh gitmiş. Kim o bilgiyi bize verebilir?
Rabbimiz
verebilir. Şimdi kayınpederle oturduk. Podcast'te köyde bir yazın işte. Bir zeytin ağacının altında oturduk. Dedi ki Ömer şey yapalım bir kitap okuyalım. Ne okuyalım? De ya üst ağzımızın dediği şeyi okuyalım dedi. Bu Osmanlı kitabından Çanakkale şehitlerini falan okuyalım dedi. Şimdi ondan sonra efendim başladık okumaya. Şimdi tabii mektuplar falan var. Bir de şimdi diyor ki işte falan diyor şehit diyor. İşte diyor efendim son anında diyor efendim şöyle diyor şunu söyledi. Bunu söyledi falan. Tabii bazı bilgiler de var diyelim ki efendim kaynaklarımızda diyelim. Hı-hı. Falan. Tabii ben okuyorum. Hocamız ağlıyor falan. Ben şey bana şeytan geldi. Allah bu şeytanlar hepimizi muhafaza eylesin. Dedim baba dedim ya hakikaten o zaman dedim.
Kim haber vermiş bunları?
Dedim ki o zaman dedim teknik çok ilerlemiş babacığım dedim. Yani bunların da 15'lerden falan bahsediyoruz ama bayağı bir efendim ilerlemiş dedim. Yani adam da şehit olurken ya birisi ya buraya şey koydu işte dinleme cihazı falan koydu. Şu bu neyse falan. O bile bize aktarmamış. Allah'a şükür bunlar efendim öğrendi falan. Evet. Öyle öyle falan diye ağlıyor falan. Tabii bir müddet sonra benim şeyimi anladı.
Evet evet.
Benim hinliğimi anladı diyelim falan. Yani Ömer dedi ya tam havaya girmiştim beni mahvettin falan dedi. Şimdi orada olabilir. Orada duyguları biz konuşturabiliriz. Lütfen evet. Abiciğim ama bir efendim oradaki şehitlerin efendim halini ancak Cenab-ı Hak haber verir. Evet. Kur'an-ı Kerim buna haber verir.
Bir de şehit olup olmadığında ancak Cenab-ı Hak bilir, evet. Değil mi Ömer abi?
Tabii.
Arkasından hüsran edebiliriz ama son tahlilde onu verecek olan Cenab-ı Doğru. Hak'tır yani.
Şimdi bu açıdan baktığımız zaman yani Kur'an-ı Kerim'in o şehitle alakalı gerek berzah alemi işte gerek değil mi? Hocam Cenab-ı Hakk'ın sırla esrar bitmez. O Cenab-ı Hak verir. Biz bilemeyiz. Ya diyelim ki efendim bu evrende, kainatta neler var, hangi alemler var, işte efendim kim nerede, berzah alemi neresidir, işte efendim mana alemi neresidir falan.
Kabir aleminin halleri.
Kabir alemi nasıl tabii. Alemdir? Şimdi yani Kur'an-ı Kerim kabir alemiyle berzah alemin aynı alem olduğunu söylüyor. Hı-hı. Yani kabir. Ve kabir efendim ölüyü bizim efendim gömdüğümüz yer değil de bedenden çıkan ruhu Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği, koyduğu yer.
Bir başka bir mekan değil mi Ömer abi?
Tabii. Yani mekan da diyebiliriz. Veya hani, genel, evet. Başka bir diyelim ki boyut diyelim. Evet, başka evet. Bir alan diyelim.
Başka yani. Bir alan.
Alan, evet, alan. Evet. Orada ölüyü biz kabre koymuyoruz. Öyle söyleyelim. Biz ölen insanları teberrüken toprağa veriyoruz. Şey yapmak için. Yani hem bir tekrim yani saygı olsun. Daha ziyade efendim onun efendim zararından diyeyim ki efendim yani.
Aslında biz ceset gömüyoruz değil mi Ömer abi?
Biz ceset gömüyoruz. Çünkü o kaldığı zaman efendim hiç hoş olmaz yani.
Evet, evet.
Ne kalana hoş olur ne efendim şey olabilir. Onu biz efendim aslına döndürüyoruz. Evet, toprağa döndürüyoruz.
Evet.
Biz onu kabre koymuyoruz ama. Biz onu toprağa gömüyoruz.
Toprağa gömüyoruz.
Evet.
Kabre koyan Cenab-ı Hak.
Kur'an-ı Kerim'in kastettiği efendim kabir bu kabir değil.
Evet.
Onun ayet-i kerimede zaten bunun şeyi
ya cehennem çukurlarından bir çukur evet. Veya cennet bahçenin bir bahçe.
Tabii. O diyor ki efendim sümme ematehu bunun efendim delili şeyde var. Abese suresinde sümme ematehu fe akbara. Sonra diyor işte Allah insan şöyle yarattı diyor. İşte nutfeden şunu yarattı yaşattı.
Sonra öldürdü.
Sümme ematehu onu sonra. Öldürdü. Fe akbarahu ve onu bak fe. Sümme matehu çünkü adam işte 10 sene 20 sene yaşıyor. Bir müddet yaşıyor çünkü. Sonra öldürüyor ama
fa'i takibi yere.
Fa'i takibiyle
kabre koyana canım.
Çıkar çıkmaz hemen onu kabre koyuyor.
Allah
esas
Allah,
kabir
Allah.
Bedenden çıkan ruhun Allah'ın nereye gönderiyorsa nereye koyuyorsa kabir o. Dolayısıyla şimdi bu İdris Aleyhisselam'a getirecek olursak yani burada işte bu İbn Arabi'nin de efendim bahsettiği şeye baktığımız zaman o ruhu mücerret diyelim ki yani ruh haline gelmiş olan şeyi onu Cenab-ı Hak diyelim ki hangi mekan, hangi makam, nerede efendim onu efendim refettiyse ki bir yükseklik var burada. Yani Cenab-ı Hak güzellikleri hep yükseklikle anlatır Kur'an-ı Kerim bize. Cennetlerin yüksekte olduğunu söyler işte efendim İllüyün mesela İnne kitabel ebrari fi illiyyin. İyilerin kitabı efendim illiyyundadır. İlliyyun efendim yüksek yerlerdir. Ama bu mekan bakın yüksek mi onu bilemeyiz. Ama hep iyiliği mesela cenneti, iyilikleri, güzellikleri hep yükseklik olarak.
Ahsen-i takvimde yüksek bir yerdir.
Tabii de yüksek bir yerdir. Hep
Esfere
yüksek.
Safinden düşük yerdir.
Bak Esfere Safin aşağıdır. Diyelim ki evet. Efendim işte kitabel fuccar lefis siccin.
Evet.
Yani bu inkarcıların, günahkarların kitapları siccin. Siccin diyor efendim işte çok derinlerde işte kapalı efendim hapishane gibi bir yer falan tarzında. Evet. Böyledir. Dolayısıyla burada gerek mekan itibariyle gerek de efendim mana itibariyle bir yücelik, bir yükseklik olduğu anlaşılmış oluyor. Cenab-ı Hak İdris Aleyhisselam'ı oraya yükselttiğini biz anlamış oluyoruz.
Ömer abi Anadolu'da çok lafı geçer Hızır İlyas diye. Hıdır Elles. Ve oradan gelir. O Mayıs ayının ikinci haftası zannediyorum. Bahar şenlikleri, Hıdır Ellez diye. Şimdi Hızır Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim ismi geçmiyor. O da işte o Musa Aleyhisselam'ın işte Yuşa peygamberle beraber genç. İşte orada birisi işte kendisine milledünne ilme, kendisi ilim vermiş.
Geçmiyor ama onu peygamberimiz Aleyhisselam Hızır olduğunu söylüyor.
Söylüyor değil mi abi?
Tabii.
Tamam. Yani şimdi Hızır Aleyhisselam.
Buhari rivayetinde onun şimdi giden kişinin Hazreti Musa bin İmran karşılaştığı kişinin Hızır olduğunu peygamberimiz söylüyor.
Evet. Yanlarındaki genç de Yuşa mı?
Yuşa olduğunu söylüyor.
Yuşa. Şimdi peki Hızır Aleyhisselam ile İlyas Aleyhisselam arasındaki irtibat nedir?
Yani tabii
bu biz, Anadolu'da çıkmış bir şey midir
tabii
yoksa?
Tabii İlyas Aleyhisselam da İdris'ten başka tabii.
Ha, affedersiniz. İlyas başka bir şey.
Başka.
Tamam.
Tabii o İlyas Aleyhisselam'ın şey yaşadığı, Hızır gibi yaşadığı. Ha,
İdris'le alakası yok. Tamam, tabii, ben onu karıştırdım. Tamam.
O İdris Aleyhisselam'ın şeyi yok. O mekanı yükseldi. Orada şimdi efendim.
Evet.
Mahşere kadar diyelim ki efendim orada duracak. Cenab-ı Hak tekrar onu şey yapacak.
Tamam. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de sadece bu iki tane bilgi var. Hikmetle ilgili herhangi bir bağlantı yok, öyle mi herhalde?
Şimdi efendim yani şöyle, en büyük hikmet bu zaten. Yani bir insanın sıddık olmasından, bir insanın demkin devi olmasından,
evet,
bir insanın bir de yani Allah'a kulluğa, manaya ağırlık vererek Cenab-ı Hakk'ın kudret eliyle yüksek bir makama çıkarılmasından daha büyük ne hikmet olabilir? Dolayısıyla burada şimdi İdris Aleyhisselam alacağım şey, belki İdris Aleyhisselam haliyle bizim tasavvuf geleneğimizi ve işte riyazat, işte efendim Çin'dedir riyazatı, bununla bir aslında bağlantısını kurmamız lazım.
Yani şimdi şöyle bir soru akla gelebilir. Mekanı, yüksek bir mekana Rabbimiz onu çıkarttı. Ya bu bana ne söylüyor şimdi? Bir hani
evet,
21. yüzyılda yaşayan bir Müslüman mümin olarak bana ne söylüyor bu?
Ne söylüyor?
Ya da şöyle bakacağız o zaman. Diyeceğiz ki Efendimiz'e bu ne anlama gelmişti ki? Değil mi? Oradan çıkacağız yola Ömer abi.
Tabii oradan çıkacağız. Yani burada çünkü Cenab-ı Hak onu olumlu, yani müspet olumlu, memduh, övgüye layık bir vasıf olarak bize takdim ediyor.
Evet.
Yani İdris'i böyle yaptım, siz böyle yapmayın demiyor. Ve rafa'na mekan aniyle onu biz yükselttik diyor.
Evet.
Dolayısıyla bizim önümüze bir efendim o yüce makamlara yükselme açısından Cenab-ı Hak İdris Aleyhisselam fırsat yani çıkarıyor.
Evet. İdris Aleyhisselam gibi olursanız
tabii fırsat çıkarıyor.
Siz de terfi yani, edersiniz.
Yani ne kadar maddeden uzaklaşırsanız, ne kadar diyeyim ki manaya ağırlık verirseniz, ne kadar diyeyim ki ruhani olursanız, bu o kadar güzel bir şey demektir.
Evet, evet.
Yani Cenab-ı Hak şimdi peygamberlerin hallerini efendim bildirdiği zaman, eğer o şeyde peygamberin o şeyinde bize örnek olma açısından bir sakınca varsa onu söylüyor Kur'an-ı Kerim.
Allah Allah. Tabii hocam. Nasıl evet, beraber örnek var mı?
Var tabii. Yani diyeyim ki efendim mesela İbrahim Aleyhisselam örnek veriyor. Diyor ki İbrahim'in diyor şu hallerini örnek alın. Ama diyor şu halini örnek almayın diyor. Niye örnek almayın diyor? İlla kavli İbrahim'e de ebi. İbrahim'in babasına, babacığım senin efendim için istiğfar edeceğim sözünü örnek almayın. Çünkü müşriklere istiğfarın hiçbir faydası yok, yasak.
70 kere de istiğfar etsin, Allah onu affetmeyecek.
Tabii. Gidi bak şimdi orada efendim böyle. Yani bir kıssada diyeyim ki peygamberin bir hali dile getiriliyor da orada diyeyim ki şey varsa, orada diyeyim ki efendim bir uygun olan bir şey varsa, istisna bir şey durum falan varsa, bu örnekten gördüğümüz gibi bunu söyleyeyim. Onun dışında eğer o örnek salt haliyle kayıtsız olarak efendim ortaya konuyorsa, orada ders alınması, örnek alınması gereken bir hikmet, bir efendim ders olduğunu kaydetmemiz lazım.
Evet.
Dolayısıyla İdris Aleyhisselam bize bu manevi terakki açısından Kur'an-ı Kerim'in bizim önümüze koymuş olduğu bir modeldir.
Modeldir.
Biz bunu model olarak almamız lazım.
Evet.
Ama şimdi soracak olsam mesela diyelim ki İdris Aleyhisselam makamı yükseldi, belki yüksek peygamberin makamı yüksek diye soracak olsak.
Bunu sormaya gerek var mı Ömer abi?
Sormaya gerek yok. Hiç gerek baştan yok. Konuşuyor çünkü efendim.
Genelde bunlar tabii biraz işte tam tırnak içinde spekülasyon bu işte.
Hiç gerek yok.
Hiç gerek yok. Ama evet, şu çok güzel yani. İki tane ayetten bile aslında bir hayat planı çıkıyor.
Evet.
Doğru olacaksın. Hakkın haberini doğru ulaştıracaksın. Allah seni o zaman yüksek bir yere terfi ettirecek.
Şimdi İdris Aleyhisselam'la ilgili tabii bir ayet daha kaldı. Yani iki ayet ama İdris'inde. Hazreti İdris'in ismini geçmiş olduğu Enbiya suresinde. Enbiya peygamberler suresi demek.
Evet.
Orada Cenab-ı Hak başlıyor. Peygamberlerin misalleri veriyor. Ve hep peygamberlerin bize örnek olacak. Mesela diyelim ki yani diğer için mesela demin dedim ya, eğer bir peygamberin hali eğer uygun değilse onun gibi olma diye şey. Onun ikinci örneği de Yunus Aleyhisselam'dır. وَلَا تَكُنْ كَسَاحِبِ الْحُوتِ
Olmayın. Allah Allah. Balık sahibi gibi olmayın.
Ama bunu şimdi soruncaya kadar hiç aklıma gelmemişti.
Hakikaten bu şimdi, falan. Çok net yani.
Çok şey yani. Evet. Ya, bu Kur'an-ı Kerim'in de efendim olayda anlatmadaki efendim bir tarzını bize göstermiş
evet,
oluyor.
Evet.
Diyor ki ıspir alâ mâ yekûlûne ve lâ tekûn ke sahibil hut. Sabret diyor. Rabbin hükmüne sabret. Balık sahibi gibi olma.
Evet.
Bak orada.
Ondan sonra başlıyor anlatmaya değil mi?
Anlatmaya başlıyor. Onu.
İnni kuntu biraz zalim.
Tabii başlıyor. Onun gibi olmadı diyor. Evet. Demek ki bir şey, bir peygamberin bir hali eğer efendim olmamak gerekiyorsa hak olan kelam bunun gözün yaşına bakmıyor. Ona ne yapıyor orada? Söylemiş oluyor. Şimdi evet. Enbiya suresindeki efendim şeylerde de çok peygamber anlatılıyor. Orada ve İsmail ve İdris ve Zelkifl kullu min as-sabirin ve adkhalnahum fi rahmeten innahum min as-salihin. Sen efendim yine efendim kitapta İsmail'i, İdris'i ve Zülküf'ü an. Üç peygamberi peş peşe sayıyor. İnnehum min as-salihin. Onlar salih kullardı. Ve edhalnâhum fî rahmetina. Biz onları rahmetimize aldık, girdik. İnnehum minel sabirin. Yani orada üç vasıf. Yani İsmail aleyhisselam, İdris aleyhisselam ve Zülküf üçü birlikte zikredildiği yerde Cenab-ı Hak, tabii bizim şimdi İdris aleyhisselam bahsettiğimiz için orada da bizim karşımıza Meryem suresindeki Resul Nebi mekanen aliye yüksek bir yana çıkması vasıflarına ilave olarak üç tane daha vasıf karşımıza çıkmış oluyor.
İdris aleyhisselam.
İdris aleyhisselam ilgili. Evet. Nedir? Bir, onun salih olması. Salih. Yani biz mesela salih kelimesini böyle biraz yani işte en düşük mertebe gibi falan düşünebiliriz. Ama öyle Kur'an-ı Kerim'de söylemiyor işte. Salihlik, yani bir insanın salih kul olması, Allah nezdinde salih kul olarak anılması peygamberlik rütbesinin de üstünde bir açıdan. Yani salihle o kadar geniş bir efendim kavram ki.
Peygamberler de salih olarak ifade ediliyor.
Ki, yani efendim alt tarafı diyelim ki sıradan bir müminin diyelim ki ayakları altında ama onun efendim o salihinin üst tarafı en yüksek peygamberin de efendim tepesinin üstünde.
Evet. Şey birçok peygamber salih olmak için dua etmiş Ömer abi. Yusuf aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam. Tabii,
İbrahim aleyhisselam işte
Tevfeni Müslüman ve Aleyhine Salihin.
Şeyin Süleyman aleyhisselam duası. Ve edhinni bir rahmetike fi ibadike salihin. Ya Rabbi bana şunlar şunlar ikram et. Dolayısıyla salihlik Kur'an-ı Kerim mesela diyor ki vellezine amenu ve amnus salihati lenudhilennan fes salihin. Biz iman edip salih amel işleyenleri salihler grubuna katacağız.
Evet.
Dolayısıyla yani innehum mines salihin, onlar salihlerdi dediği zaman bu salihlik efendim böyle demek ki ya işte onlar da işte normal bir efendim müminlermiş falan değil. O salihli peygamberi içine alan bir şey var. Demek o zaman o salihliğin dereceleri var o zaman.
Evet.
Yani diyelim ki en düşük de bir mümin de salih olabiliyor. Ama tıpkı cennetin dereceleri olduğu gibi salihliğinde derece var. O peygamberlerin de efendim onlara da şey yapan, onlara hitap eden ya da onlara da denk gelen salihliğin mertebeleri var. Dolayısıyla bütün peygamberler salih insanlardı. Ve Cenab-ı Hak İdris Aleyhisselam'ın da biz onu salihlerdendi buyuruyor.
Yani şöyle sanki anlaşılıyor Ömer abi. Yani peygamberlik verilmiştir. Fakat sizin orada halim olarak, evvah olarak veya sabredici olarak salihliğe erişmeniz ümit edilir.
Tabii ki öyle. Yani onu işlemek.
Evet.
Yani oradaki verilen vazifeyi yerine getirmek, amelleri yapmak, ibadetleri yapmak, onun hakkını vermek.
Evet. Doktorluk diplomasını aldın ama senin artık itibarlı bir doktor olman için ortaya güzel operasyonlar koyman lazım yani.
Ya bu tabii yani bedava bir şey yok.
Evet.
Yani şöyle.
Evet.
Cenab-ı Hakk'ın bedava verdiği şeyler var. ne Cenab-ı verdiği şeyler var. Mesela dedim ki iman da Cenab-ı Hakk'ın efendim bir lütfu. Özellikle bizlerin inanmaları Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu.
Evet.
Fakat o şeye girdikten sonra, o kapıdan girdikten sonra orada diyelim ki bunu geliştirmek, bunu efendim o imanı kemale erdirmek, salihliğimizi artırmak, ihlasımızı artırmak, orada onları elde edebilmek hepsi bedel istiyor.
Evet, evet.
Peygamberlerin bedeli istenmiştir.
Evet.
Yani peygamberler tamam Cenab-ı Hak onları peygamber yapmış olabilir. Peygamberlik de yüksek bir rütbe olmuş olabilir. Ondan sonra o peygamber diyelim ki vazifesini yapar, tebliğini yapmış olabilir. Ama Cenab-ı Hakk'a kulluk noktasında, salih noktasında derece almak istiyorsa peygamber de olsa efendim ve'abdu rabbeke
hatta yedi.
Ölüm gelinceye kadar efendim kulluğa devam etmek mecburiyeti var. Eğer ihmal ederse efendim derecesi düşebilir.
Evet. Ondan sonra velâ tekün diye ayette gelir
tabii,
o zaman.
Tabii velâ tekün de onlar gibi olma diye gelmeye başlar yani. Onun için o salihliği şey yaptık. O iki vasıf daha var.
Ömer abi onları isterseniz bir sonraki
evet, iki çünkü onlarda üzerine konuşalım. Konuşmak gerekiyor çünkü onların da. Evet,
sabretmesi ve
yani salihlik sabır sonra birden ve dıkhınlan fi rahmetine.
Rahmetine dahil edilmesi Rabbimizin. O da mesela ilginç bir konu yani. Onu nasıl
orasını, orasını açıklamamız lazım.
Evet. Ömer abicim çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. O zaman İdris Aleyhisselam'ın bu üç vasfını yarın konuşmaya devam edelim. Efendim Erkam'da sahur bereketi birazdan devam edecek.
Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i Pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada, yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin, akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram, bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim, leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü, azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 seneyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti. Sonra bir kısa ah. Ne gördün? Oh, serilmiş zemine Sudanlı. Başında ağlayarak bir zavallı seyranlı, öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini. Bitince harice nakliyle gasli tekfini, bakıya gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.
Erkam'da sahur bereketi devam ediyor efendim. Asr-ı Saadet Hasreti bölümündeyiz. Bugün Asr-ı Saadet Hasreti'nde Muaz bin Cebel'i konuşacağız. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'ın delaletiyle 18 yaşlarındayken İslam'la şereflenen Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Efendimiz Medine'ye hicret edince ondan hiç ayrılmamış. Hayatının sonuna kadar onunla beraber olmuş. Efendimiz onun hakkında ümmetimin helal ve haramı en iyi bileni Muaz bin Cebel'dir buyurmuşlar. Yine Kur'an'ı şu 4 kimseden alınız dediği 4 kişiden bir tanesi Muaz bin Cebel. Diğerleri Ubey bin Ka'b, Abdullah bin Mesud ve Huzeyfe'nin Mevlası Salim radıyallahu anhum. Abdullah bin Mesud Muaz radıyallahu anh hakkında şöyle bir şehadette bulunuyor. Muaz Allah yolunda bir cemaat gibiydi. Biz onu hep İbrahim Aleyhisselam'a benzetirdik. İnsanlara hayrı, iyiliği öğretir, Allah'a ve Resulüne itaat ederdi. Ne güzel bir şehadet. Bu aziz sahabinin Efendimizle yaşamış olduğu birçok hadise var. Hepsini de hadis kitaplarından öğreniyoruz. Ve belki zekasının, belki dikkatinin ve Allah yolunun, Allah Resulü'nün yoluna adanmışlığının neticesi böyle çok hayati, çok böyle efendim nirengi noktalar Muaz radıyallahu anh'ın
kanalıyla gelmiş olan rivayetler. Bir gün Efendimiz yuları liften yapılmış Yağfur isimli bir merkebe biniyorlar ve haydi Muaz sen de gel diye genç sahabi yanına çağırıyorlar. Muaz radıyallahu anh Efendimiz'e böyle bir rahatsızlık vermemek için önce binmek istemiyor. Ama Efendimiz ısrar edince Muaz merkebin terkisine binmeye çalışıyor. Fakat Muaz biner binmez merkep huysuzlaşıyor, silkinerek üzerindeki yolcuları ikisini de yere düşürüyor. Efendimiz gülerek yerden kalkıyorlar. Muaz ise biraz böyle yüzü düşmüş, mahcup bir şekilde olanlardan kendisini sorumlu tutmuş, kızarak kendisini ayağa kalkıyor. Yeniden deniyorlar ve nihayet ikisi merkebin üzerine biniyorlar ve yola revan oluyorlar. Efendimiz elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunuyor. Ey Muaz bin Cebel diye sesleniyor. Muaz tam bir böyle hürmet ve sevgilik bağlılıkla böyle bir sevgi hissiyle buyurun ey Allah'ın Resulü emrinize amadeyim diyor. Bir süre daha gidiyorlar. Efendimiz susuyor. Sonra tekrar ey Muaz bin Cebel diye sesleniyor. Aynı teslimiyetle Muaz buyurun ey Allah'ın Resulü emrinize amadeyim diye cevap veriyor. Yine Efendimiz bir şey söylemiyorlar. Sükut ediyorlar. Biraz daha gittikten sonra Efendimiz tekrar ey Muaz bin Cebel diye sesleniyor. Üçüncü defa yani. Acaba ne diyecek Resulullah? Çok artan bir merakla buyurun ey Allah'ın Resulü emrinize amadeyim diye yine aynı şekilde mukabele ediyor. Efendimiz o zaman şöyle buyuruyorlar. Ey Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun? Muaz radıyallahu anh sükut ediyor ve o güzel tavrıyla Allah ve Resulü daha iyi bilir diye susuyor. Efendimiz yine sükut ediyor, bekliyor ama Hazreti Muaz, Efendimiz acaba ne diyecek? Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ne acaba? Efendimiz daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorduğu sorunun cevabını kendisi veriyorlar. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Bir müddet daha merkep üzerindeki yolculuklarına devam ediyorlar. Hazreti Peygamber ve aziz sahabisi Muaz radıyallahu anh. Sonra Efendimiz ey Muaz bin Cebel diye tekrar sesleniyor. Muaz buyurun ey Allah'ın Resulü emrinize amadeyim diye cevabını ineliyor. Resulullah Efendimiz bu sefer bekletmeden peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun diye yeni bir soru soruyor. Muaz yine Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek cevabı beklemeye başlıyor. Resulullah Efendimiz Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır sözleriyle müjdeli haberi veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah müminlerden canları ve malları karşılığında, cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Tevbe suresinin 111. ayet-i kerimesi tam da bu belki nükteyi ifade eden bir ayet-i kerime kıymetli dinleyiciler. Dolayısıyla Allah'ın üzerimizdeki hakkı var. Bizim de o hakka riayet etmemiz karşılığında beklentimiz var. O beklentimizde Rabbimizin bizi cennete koyması, razı olması ve iki dünyada da bizi saadetle buluşturması. Hem razı olmak hem de razı kılmak bir tür muahede, sözleşme. Rabbimizin aslında biz insanlara ne kadar kıymet verdiğini de gösteren muhteşem bir dersi haiz. Çünkü yaratıcı bir tür mütekabiliyet ilişkisi içerisinde. Yani karşılıklılık, Yani ben razı olacağım, siz de benden razı olun. Benim bir hakkım var, sizin de hakkınız var. Siz yerinize getirin hakkınızı, ben de bunun karşılığını. Siz vazifenizi yerine getirin, ben de bunun karşılığında size olan efendim vaadimi yerine getireyim şeklinde. Aslında tam da böyle bize ferahlık veren, ümit veren ve insanın bu anlamda mükerrem olarak yaratıldığını da ifade eden bir kurgu bu. Rabbimiz o manada ahdine sadık olanlardan eylesin. Rabbimizle yapmış olduğumuz o muahedenin, o anlaşmanın, o efendim vermiş olduğumuz ona sözün de yerine getirmeyi cümlemize nasip eylesin. Efendim, arkamda sahur bereketinin yine sonuna geliyoruz. Ve her programımızın sonunda olduğu gibi yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bizlere öğretmiş olduğu bir dua ile bitiriyoruz. Efendimiz sahabe efendilerimize şöyle bir dua öğretiyorlar. Bir kula herhangi bir üzüntü veya tasa isabet eder de eğer bu tasasının ve hüznünün gitmesini ve yerine sevinç gelmesini isterse şöyle buyursun diyor Efendimiz sahabesine. Allah'ım ben senin kulunum. Erkek ve kadın kullarının çocuğuyum. Kontrolüm senin elindedir. Benim hakkımda senin hükmün geçerlidir. Senin benim hakkımdaki takdirin adalettir. Kendini isimlendirdiğin, kitabında indirdiğin, kullarından birisine öğrettiğin veya katındaki gayb ilminde kendine has kıldığın sana ait her isimle dua ediyorum ki Kur'an'ı kalbimin baharı, göğsümün nuru, hüznümün ortadan kalkması ve kederimin gitmesi için vesile kılmanı isterim. Orada sahabe efendilerimiz bu duayı duyunca, ey Allah'ın elçisi, bu sözleri öğrenmemiz gerekmez mi? Çünkü bu sözler çok güzel sözler. Efendimiz de buyuruyorlar ki, elbette ki bu sözleri işitenin onları öğrenmesi gerekir buyuruyorlar. Biz de duanın özellikle bir dönem altı nokta kapağında yapmıştık. Ya Rabbi, Kur'an'ı kalbimizin baharı, göğsümüzün nuru, hüznümüzün ortadan kalkması ve kederimizin gitmesi için vesile kılmanı isteriz diye kendisine iltica ediyoruz. Arkamda sahur bereketinin sonuna geldik efendim. Bir sonraki sahurda buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Orucunuz makbul, gününüz hayırlı olsun diyoruz efendim.
Sahur bereketi. Erkam Radyo'da Öz Ata Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sahur Bereketini dinlediniz. Sahur.